Ayrım 14.
Moğ'un iyi olup olmadığını sordum, iyi olduğunu söyledi. Orada kendini nasıl hissediyorsun diye sordum. Ben de şimdi Moğ'a bundan bahsediyordum diye cevap verdi. Nadia tüm görüşmemiz boyunca Arapçaya hiç geçmeden İngilizce konuştu. Bu şaşırtıcıydı çünkü İngiltere'ye döndükten 10 yıl sonra bile ben hala ara sıra özellikle çocuklara bağırırken Arapçaya dönüveriyordum. Sanırım telefon çaldığında Moğ'la konuşuyordu ve bu yüzden İngilizce konuşma alışkanlığı geri gelmişti. Nadia ile konuşmamı bitirdikten sonra telefonu Tina'ya uzattım. Babamın yüzüne bakmadan dosdoğru evden çıkıp arabaya yürüdüm ve Tina'nın gelmesini bekledim. Kendi evime gitmek için acelem yoktu. Düşüncelerimi bir düzene sokmalıydım. Nihayet Tina da arabaya binip yanıma oturunca ikimiz de bir süre hiç konuşmadık. Sağır edici bir sessizlik içinde annemin evine gittik. Anneme neler olduğunu anlattıktan sonra ilginç bir şekilde Tina da ben de birbirimize o günden hiç bahsetmedik. İkimiz de bu adamın hakikaten babamız olduğunu yüksek sesle itiraf etmek zorunda kalmak istemiyor gibiydik. Tina anneme Nadia'ya Moğ ile birlikte İngiltere'ye gelip gelmeyeceğini sorduğunu söyledi. Yapamam demiş Nadia. Muhammed çocukları okula gönderdi ve gelecek Haziran'a kadar başka tatil yok. Yakında geleceğiz. Muhammed söz verdi. Bu türden sözleri hatırlayabiliyordum. Ben de Nadia ile birlikte oradayken sürekli olarak bize zamanı geldiğinde İngiltere'ye dönebileceğimiz sözünü veriyorlardı. Fakat asla zamanı gelmiyordu. Söyledikleri her şeye hala kanabildiğine hayret ediyordum. Sanırım ona uzattıkları küçük ümit kırıntılarına da sarılmazsa tutunabileceği bir şey kalmıyordu geriye. Günün birinde gitmesine izin vereceklerine inanmak zorundaydı. Aksi takdirde hayata devam etmenin hiçbir anlamı olmazdı. Tina, anneme okul mazeretini söyler söylemez Nadia'nın Moğ ile gelmeyeceğinden eminim artık. Muhammed ve ailesinin tasarladığı başka bir numaraydı bu. Daha fazla mazeret, daha fazla zora koşma, daha fazla yalan, daha fazla ümitsizlik. Birkaç gün sonra Moğ ile konuşmam için babamın evinden bir telefon görüşmesi daha ayarlandı. Zor bir konuşma oldu. Odada Moğ ile birlikte başkalarının da olduğunu ve Moğ'un bana şifreli mesajlar vermeye çalıştığını tahmin ettim. Taiz'deki bu pasaklı odalarda neler döndüğünü rahatça konuşmamız mümkün değildi. Moğ oraya varır varmaz olup bitenlerden bizi haberdar etmek için düzenli olarak faks göndermeye başlamıştı. Bize Muhammed'in şimdi Taiz'den arabayla 4 saat uzaklıktaki Hudeyda adlı bir kasabada polislik yaptığını fakat erkek kardeşiyle buluştuğunda Nadia'nın yanında olmak için izne ayrıldığını söyledi. Şaşırtıcı değildi tabii. Bunca zaman sonra karısını kimsenin gözetimi altında olmadan konuşturacağını düşünemezdik. Sanırım kendisinin her zaman devrede olduğunu Moğ'un iyice anlamasını sağlamak istemişti. Moğ, hepimiz için bilet aldım demiş Muhammed'e. İngiliz elçiliğine gidip çocuklar için pasaport çıkaralım mı? Bilet mi? Muhammed önce şaşkın sonra da kızgın görünmüş. Ben sizden bilet getirmenizi istemedim. Sadece para getirmenizi istedim. Nadia ona dehşet içinde bakıp gözyaşlarını boğmuş. Bana söz vermiştin diye bağırmış Muhammed'e ve koşarak odadan çıkmış. Buna rağmen Moğ Nadia'nın tutumundan yılgınlığa kapılmamış, Muhammed işe dönüp onları yalnız bırakınca Nadia'yı eve dönmeye ikna edebileceğini ümit etmiş. Gel gelelim, 3 gün sonra faksların neşeli havası değişivermişti. Moğ'un kelimelerinde bir panik havası birdenbire seziliyordu. İnatçılık ediyor anne diye yazmıştı. İstediğim gibi gitmiyor, bize baskı yapıyorlar. Annem ve ben şimdi onun adına korkmaya başlamıştık. Nadia'ya kendini kurtarmak için biraz çaba gösterme isteği aşılamaya girişerek ailesinin 10 yıldır yaptığı her şeyi ona anlatmaya çalışmanın Moğ için ne kadar güç olabileceğini hayal edebiliyordum. Üstelik Nadia'nın düşünme mantığını benim kadar kavraması mümkün değildi. Duyguları hakkında ona karşı daha ketum olacaktı. Sürekli hayal kırıklıkları ve günlük uğraşlardan kendisini korumak amacıyla yıllardır sertleştirdiği kabuğunu Moğ'un kırmasına izin vermeyecekti. 10. Ama bunları söyledi değil mi? Taiz'de hayat Moğ açısından sırf erkek olduğu için annem veya Yana için olduğundan çok daha kolaydı. Yemen'de hayat erkeklerindi. Kadınlar sadece onlara hizmet etmek ve çocuk doğurmak için vardı. Moğ kaldığı eve istediği zaman girip çıkmakta özgürdü. Hiç kimseye cevap vermek zorunda değildi. Annem gibi her köşeden fırlayıp ona göz kulak olmakta ısrar eden taksi sürücüleri veya rehberlerle karşılaşmamıştı. Dikkatli hareket ederek kahvelere ve çarşıların arka kısımlarına karışabiliyor, hiç kimse ona ikinci bir bakış atmadan kalabalık sokaklardan geçebiliyordu. Şehirde olan Nick ve ekibi de onunla buluşabiliyor, kimse fark etmeden gizlice onu sokakta çekebiliyorlardı. Moe'nun Nadia ile yaptığı konuşmaların parazitli teyp kayıtlarını tamamlamak için bazı fon çekimleri yapmaları gerekiyordu. İzleyiciye Nadia ile içine düştüğümüz kültürel uçurumun ne kadar derin olduğu konusunda bir fikir vermek amacıyla Taiz ile Birmingham arasındaki zıtlığı göstermek istiyorlardı. İngiltere'ye döndüğünde Moe beraberinde 90 dakikalık bir teyp kaydı getirdi. Kaseti dinleme konusunda karışık duygular içindeydim. Nadia'nın sesini işitmeyi çılgınca istiyor, öte yandan söyleyeceklerinin yüreğimi parçalayacağını biliyordum. Hayatının ne kadar kötü olduğundan bahsederse kendimi korkunç hissedecek ama mutlu olduğunu söylemişse derin bir acı duyacak çünkü hala yalan söylemeye mecbur edildiğini hatırlayacaktım. Neyse ki cesaretimi toplayıp dinlemeyi kabul ettim. Sesinin tanıdık tonunu işitince Moe ile diyaloğunun nasıl gerginleşmeye başladığını anlayabiliyorduk. İlk başta gerçekten rahat ve huzurluydu. Kendine güven duyuyor gibiydi. Ve aileden birinin onu görmeye gelmesinden hoşnut olmuşa benziyordu. Moe ona geçmişle ilgili bazı şeyler sorduğunda Nadia bu konuda konuşmak istemediğini söylüyordu. Yaşadığı acı günleri hatırlamanın ne kadar zor olacağını hayal edebiliyordum. Yemen'e vardığı günün bir daha çıkmamacasına belleğine kazındığından eminim. Benim için kesinlikle öyle. Üstelik kardeşime daha önce hiç karşılaşmadığı bir çocukla artık evli olduğunu ve bir daha Birmingham'a dönmeyeceğini bana söyletmişlerdi. Mecburen Muhammed'in yanında yatıp horlayışını dinlerken en kötü kabuslarında hep bu anı hatırlıyor olmalıydı. Ona Moe ile gönderdiğimiz hediye dolu bavulu karıştırırken eminim çok duygulanmıştır. Böylesine farklı bir dünyada rahatlıktan yoksun yaşadığımız zaman en sevdiğiniz bir paket cips kadar basit bir şeyin görüntüsü bile her türlü anıyı geri getirebilir. Farklı hediyeleri eline alıp bırakırken Noel hediyelerini açan heyecanlı bir çocuk gibi her şey hakkında konuşmuş. Yemen'deyken elimize biraz para geçirmeyi başardığımızda satın aldığımız çikolata ve bisküvilerin yavan, tozlu tadını ve kendimizi minnacık bir lüksle neşelendirmeye çalıştığımızı bugün bile hatırlayabiliyorum. Karamelaları yerken tadınca bu ona ceplerinde bir paket olmadan hiçbir yerde görülmediği çocukluğumuzu hatırlatmış olmalı. Kaydın bir yerinde Moe'ya, ailen nerede diye sordu. Eve gitmek istiyorum. Ancak kayıt cihazını fark ettiğinde sesindeki paniği duyabildik. Kapat şunu. Bunu bana yapma. Başım belaya girecek. Moe teybi çalıştırmayı sürdürüyordu. Sözlerinin basında çıkabileceğini ve kocasının kulağına gideceğini düşündüğü an daha önce televizyon kameraları önünde işittiğimiz aynı robotça dizeleri ezberden söylemeye başlamıştı. Ne kadar mutlu olduğunu, Yemen'den ayrılmak istemediğini yineliyordu. Neşeli, kardeşçe sohbetten bir yabancı gibi konuşmaya geçivermişti. Mutsuzluğunun nedeni Moe'ymuşçasına, sesi ona karşı sert ve öfkeliydi. Herhalde bu anda öyle olduğunu düşünüyordu. Konuşmanın başında bir an evvel evine dönmek istediğini söylerken, Moe'nun konuşmasını kaydettiğini öğrenince her şeyi inkar etmeye başlamıştı. Moe sonunda kayıt cihazını kapatmaya razı olduğunda ona annem ve yana oradayken ayrıca İngiliz elçiliğinden delegelerin köyü ziyaret etmeye her karar verişlerinde ne kadar baskı gördüğünü söylemiş. Hepsi beni korkutuyor demiş. Elçilikteki insanlar bile eğer İngiltere'ye dönmek istiyorsam çocukları geride bırakmak zorunda kalacağımı söylediler. Buna dayanamam. Ben burada olmazsam onlara kim bakar? Bana ne derlerse yapmak zorundayım. Önüme bir mektup koyup onu kopya etmemi istediklerinde bile yapmaya mecburum. Bunun doğru olduğunu zaten biliyorduk. Çünkü annemin ondan aldığı bir mektupta Nadia sözlerine saygılarımla diye son vermişti ve bütün mektup boyunca imlasıyla noktalama işaretleri mükemmeldi. Oysa 14 yaşında okula gittiği zamanlar Nadia'nın hecelemeyi hala beceremediğini unutmamıştık. 16 yıldır Yemen'de olup her gün Arapça konuşurken ve başka bir dilde hemen hiçbir şey okuma şansı yokken Nadia'nın yazısını geliştirmiş olması hiç de aklın alacağı bir şey değildi. Kaydın bir yerinde Moe, seçme şansı sana kalsaydı diyordu. Ne yapmak isterdin? Ne demek istediğini anlamadım dedi Nadia. Kendi başına bir seçim yapabilme fikrinden gerçekten kafası karışmışa benziyordu. Bir erkek olsaydın ve yapmak istediğin her şeyi seçebilseydin diye sabırla açıkladım o. Ne yapmayı seçerdin?
Seyahat ederdim diye cevapladı Nadia.
Nereye seyahat ederdin?
Her yere. İlk kurtulduğum zaman ben de aynı duyguları hissettiğim için ne kastettiğini tam olarak biliyordum. Bütün dünyayı gezmek istiyordum ve ne iyi ki kitabımın tanıtımı vesilesiyle bunu yapabildim. 8 yıl boyunca Yemen'de kendimi nasıl kapana kıstırılmış hissettiğimi hatırlıyorum. Neredeyse 10 yıl sonra hala oradan kurtulamamış olmak beni kesinlikle deliye çevirirdi.
Ama nereye gitmek isterdin? Diyerek ısrar ettim o.
Ya evim nerede? Ailem nerede?
Tabii ki İngiltere.
Bir sürü insanın değişik nedenlerle onunla görüştüğü onca yıl boyunca Nadia hiçbir zaman İngiltere'ye dönmek istediğini söylemedi. Bazen bu mümkün değil diyor, bazen endişelenme anne, ben iyiyim diye annemi yatıştırmaya çalışıyor. Bazen Muhammed'in kendisine iyi bir koca olduğunu bile söylüyor. Muhammed dinliyorsa tabii. Ancak dönmek istemediğini asla söylemiyor. Gerçekten istemeseydi bunu açıkça söylerdi. Bundan eminiz çünkü o zaman ona baskı yapmazlardı. Bunu söylediğini duyup ciddi olduğuna inansaydık biz de kurtuluşu için mücadele etmekten vazgeçer ve onu köyde kendi seçimi olan hayatı yaşamaya bırakırdık. Ne var ki durumunun böyle olmadığını biliyoruz. Her şey kasede kaydedilmişti. Kaseti dinlediğimizde Nick bize filmde hangi kısımları kullanmasını istediğimizi sordu. Seyahat etmek ve ailesini görmek için İngiltere'ye gelmek istediğini söylediği yerleri koymasını özellikle rica ettik. Bu sözler yüreğinde sakladığını bildiğiniz hayallerini özetliyordu. Kendisine gözdağı verilerek tekrarlamaya zorlandığını, bulunduğu yerde mutlu olduğunu ve rahat bırakılmak istediğiyle ilgili satırları ezberden söyleyerek robot gibi konuşmaya döndüğü kısımları ise almamasını istedik. Ona Nadi bir robot sesiyle konuştuğu zaman bunun kabuğa çekilmesinden kaynaklandığını açıkladık. Yaklaşık 20 yıldır Yemen'de. Ben ayrıldığımdan bu yana duyguları hakkında konuşabileceği kimsesi olmadı. Tamamen güvenebileceği hiç kimsesi yoktu. Sinirsel gerginliğini bir şekilde rahatlatması olanaksızdı. Bu yüzden çığlıklar atarak dağlara koşmaktan ya da büyük bir et bıçağıyla birilerine saldırmaktan kendini alıkoymak için her şeyi içine atıyor. Tepkisini haykırmanın aksine insanlara kendisini rahat bıraktıracağını düşündüğü satırları ağzında geveleyerek canlı bir ceset gibi ölü gözlerle öylece duruyor. Her havlayışı ya da huysuzluk gösterişine dayak yemeye alışmış bir köpeğinkine benziyor durumu. Zavallı hayvanın elinde sonunda denemekten vazgeçip kendisine eziyet edenlerin rahatını kaçırmak veya dikkatleri üzerine çekmek için hiçbir şey yapmamayı çare bilerek bir köşeye pısacağını bekliyor olmalılar. Nadia anneme, bana ya da Moore'a karşı aksilik ediyorsa onu görmeye her gidişimizde yine çekip gitmek zorunda kalacağımızı bildiğinden böyle davranıyor. Annemin bizi bulmak amacıyla ilk defa çıkıp gelişini ve özgürlüğümüz uğruna savaşı sürdürmek için tekrar İngiltere'ye dönmek zorunda kalışını hatırlıyorum. Yeniden ortada bırakıldığımızı bildiğimizden onu giderken görmenin acısına dayanamayacağımızı düşünmüştük. Yapabileceği başka bir şey olmadığının bilincindeydik ama bu yine de içimizde ihanete uğramışlık ve boşluğa itilmişlik duygularının kabarmasının önüne geçememişti. İçimizden birinin ona ulaşmayı denemeye her yeltenişinde Nadia eminim bu kayıp duygusunu tekrar tekrar yaşıyor. Sürekli hayal kırıklığına uğrarsanız umut etmekten eninde sonunda vazgeçersiniz. Ben Nadia'nın da annemi üzmek istemediği için insanlara iyi ve mutlu olduğunu söylediğini düşünüyorum. Cesur bir çehre takınıyor. Ancak biz söyleyiş biçiminden kardeşimin içinden geldiği gibi konuşmadığını anlayabiliyoruz. Bunlar sadece bir şeylere fazlasıyla bel bağlayıp sonra ümitlerinin boşa çıktığını görmekten usanmış bir insanın verdiği tepkiler. Tüm bunları Nick'e açıkladık. Nick de Nadia'nın gerçek duygularını yansıtan bölümleri kullanacağına söz verdi. Gerçekten Moya içini döküp istediğini söylediği anlardı bunlar ve biz de ona güvendik. Başlangıçta Mormon Taiz'de yalnızca bir hafta kalacağını tahmin etmiştik. Nadia ile biraz daha vakit geçirirse ketumluğunu kırabileceği ümidiyle ziyaretini 3 gün daha uzatmıştı. Mo, Nadia'nın gerçekte kim olduğunu ve hayattan ne istediğini hatırlamasına yardımcı olmayı ümit ediyordu. Yaşadıkları onu derinden sarsmıştı. Belki de başarı şansı konusunda fazlasıyla iyimser olmaktan kendini alamamıştı. Nadia aslında
annemin ya da benim elimizden gelenden daha fazla yardım edemediğini görünce hayal kırıklığından ne yapacağını bilemez bir hale gelmişti. Sevdiğiniz birisinin acı çektiğini görüp onun bu acısını hafifletememek hayatta yaşayabileceğiniz en kötü deneyimlerden biridir. İngiltere'ye döndüğünde Yemen'de görüp yaşadıkları hakkında konuşmakta çok zorlandı. Galiba olup bitenleri hazmetmek ve ne anlama geldiğini kavramak için zamana ihtiyacı vardı. Beni çok fazla üzeceğinden çekindiği için bana söylememeye karar verdiği şeyler olduğunu biliyorum. Ben de zaten bunu düşünerek fazla üzerine gitmek istemedim. Nadia'nın ve çocukların fotoğraflarını çekmişti. Ne kadar zayıflayıp yaşlandığını görünce sarsıldım. Çocukları gürbüz ve neşeli gözükürken Nadia'nın ruhu bedeninden çekilmiş gibiydi. Tina güzelleşmişti ve tıpkı annesine benziyordu. Tina'nın fotoğraflarındaki dingin yüzüne bakmak bize yıllar önce İngiltere'deki halini bildiğimiz Nadia'yı hatırlatıyor. Mo, benim gözümdeki önemlerini hiç kavrayamayacağı küçük şeylerden de bahsetti. Muhammed'in ona çocukların köyün içinde boyuna Nadia yapışmasından yakındığını söylediğinde bunun Nadia'nın gerçekten hiç değişmediği anlamına geldiğini ayrımsamıştım. Köyün yerli kadınlarının çoğu ilk fırsatta çocuklarını kendilerinden itip uzaklaştırırlardı. Bu herhalde onların bir gün kendilerinden alınacağını bilmeleri ve aralarında sıkı bağlar kurmak istememeleri yüzündendi. Belki de yalnızca onlara ayıracak vakitleri ve enerjileri olmadığından böyle davranıyorlardı. Oysa Nadia çocuklarını mümkün olduğu sürece korumaya ve besleyip büyütmeye çalışarak hala bir İngiliz annesi gibi davranıyor. Diğer köylü kadınlardan daha bitkin ve cılız görünmesinin bir nedeni de budur mutlaka. Çocuklarına kendinden o kadar çok şey veriyor ki. Mo geri döndükten sonra sık sık yalnız kalmak istiyor, tavan arasındaki kata çıkıp saatlerce ortadan kayboluyordu. Aşağı indiğinde ise parmak boğumlarının yara bere içinde kaldığını görüyorduk. Hiçbirimiz bunun nedenini sormak istemedik. Gözlerinde bizi kişisel sorular sormaktan veya taktığı maskenin arkasına bakmaya yeltenmekten caydıran bir bakış vardı. Bir gün Mo dışarıdayken annemle orada ne yaptığına bakmak için yukarı çıktık. Kötü düşünceleri fiziksel olarak kafasından atmaya çalışırmış gibi duvarlara vurduğu yumrukların izlerini görebiliyorduk. Herhalde yumrukladığı duvarların babamla Muhammed'in suratları olduğunu hayal ediyordu. Kız arkadaşı bize geceleri uyumakta zorlandığını söyledi. Çoğunlukla uyumaya çalışmaktan vazgeçip gecenin ikisinde, üçünde yatağından kalkıyor, uzun yürüyüşlere çıkarak saatlerce geri dönmüyormuş. Nadia'nın ona söyledikleri yüzünden zihninde oluşan çirkin görüntülerden kafasını arındırma arzusu duyduğunu tahmin edebiliyordum. Ancak bunu başaramayacağını da biliyordum. Böyle durumlarda yapılabilecek tek şey başka şeylerle oyalanarak düşünceleri dağıtmaya çalışmaktır. Kendimi bir şeylerle meşgul edersem ben de kısa sürelerle Yemen'deki hayatla ilgili tabloları zihnimin bir köşesine itebiliyorum. Ama çok geçmeden yine beynime üşüşü veriyorlar. Gün boyunca oraya buraya koştururken kaybedilmiş yılları aklıma getirmeyebiliyor, ancak geceleri uyku tutmadığında ve her şeyin akın akın üzerime çökmesinin önüne geçemiyor ve yorgunluğunun da etkisiyle dayanılmaz acılar çekiyorum. Mo, Birmingham'dan ayrılmadan önce Nadia, Muhammed ve çocukların neden tatil için bile olsa İngiltere'ye gelemediğini sormak amacıyla Guvad'ı görmeye gitmişti. Guvad'ınki gibi ailelerde babaya saygı göstermek esastır. Yetişkin bir erkek bile olsa Muhammed babasının onayı olmadan hiçbir şey yapamazdı. Kuşkusuz babam bizi Yemen'e göndermekle sorun çıkarmadan ona saygı göstermeyi öğreneceğimizi umut etmişti. Kafam karışık ve kısmen beynim yıkanmış bir halde Mukbele'de yaşarken neredeyse babamın istediği gibi bir kız evlat oluveriyordum. Sanırım Nadia bu bakımdan hayatındaki erkeklerin isteklerine boyun eğerek babamın arzularını yerine getirmiş durumda. Mo, Guva'da izin vermeye ikna edebilseydi, Nadia ile çocukların birkaç gün içinde uçakta olabileceğini biliyordu. Guvad resmen Mo'nun yüzüne karşı gülmüş. Guvad'ın kardeşimi büyüklerinin bilgeliğini sorgulamaması gerektiğine aklı ermeyen saf bir oğlan olarak görüp nasıl hafife almış olabileceğini tahmin edebiliyorum. Guvad'ın muhtemelen Mo'dan tedirgin olduğunu ve bu yüzden ona daha fazla büyüklük tasladığını da düşünüyorum. Mo'nun kız kardeşimizin hayatındaki her şeyi düzeltme gücünü elinde tutan adama karşı içinde biriktirdiği öfke sonunda patlamış ve Mo zıvanadan çıkmış. Evi terk ederken yerde bulup eline geçirdiği tuğlaları Gulad'ın pencerelerine fırlatmış. Bunu yapmak, Mo'nun kızgınlığını boşaltmasına yardımcı olmuştur muhtemelen ama ona pahalıya patladığında muhakkaktı. Gulad polise başvurdu ve Mo mahkemeye çıkıp zararı ödemek zorunda bırakıldı. Bana öyle geliyor ki başka insanlara karşı korkunç suçlar işlemeyi sürdüren bir adamın birkaç kırık pencere için tazminat istemeye yüz bulabildiği ve adaletin çarpık biçimde devreye girdiği tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Yetkililer mala zarar geldiğinde seve seve müdahale ediyorlar. Fakat genç bir kız sürekli ezilirken harekete geçme gücünden yoksunlar. Mo ile olan bağım daha önce olmadığı kadar kuvvetli şimdi. Oraya gidip Nadia'nın hayatının iç yüzünü kendi gözleriyle gördüğünden beri annemle benim neler çektiğimizi tam olarak anlamaya başladı. Ve bu deneyim onu büsbütün değiştirdi. Ona söylediğim her şeyi anladığını biliyorum. Birlikte hiç ses çıkarmadan saatlerce oturabiliyor ve ikimiz de diğerinin ne düşündüğünü biliyoruz. Hepimiz gibi o da normal bir hayat sürmeye dönmek istiyor ancak gölgeler hiçbir zaman zihnini rahat bırakmıyor. Nadia yarın bir gün gelse bile geçen 20 yıl içinde bize verilen zararı hiç kimsenin tamamıyla telafi edebileceğini sanmıyorum. Mo, Marcus'un bir fotoğrafını eline geçirmeyi başarmış. Babasının ailesi dedikodulardan Mo'nun geldiğini duyup fotoğrafı ona Nadia vasıtasıyla iletmiş olmalı. Artık ilk oğlumun şipşak çekilmiş bir resmi var bende. En son gördüğümden neredeyse 10 yaş büyük şimdi. Fakat onun hakkında başka hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlarının kimler olduğunu, en çok hangi yemekleri sevdiğini, iyi bir çocuk mu yoksa zorba mı olduğunu, okulda onu zeki bulup bulmadıklarını bilmiyorum. Evde çalım mı satıyor yoksa sessizce kendi ödevlerine mi bakıyor? Bana bunları söyleyecek hiç kimse yok. İngiliz elçiliği aracılığıyla Marcus'un bazen Nadia ile olduğu yolunda haberler almamıza rağmen hiçbirinin doğru çıkmadığını öğrenmiş durumdayız. Nadia ben ayrıldığımdan beri onu görmediğini iddia ediyor. Fotoğrafta ne kadar yakından bakarsam bakayım geride bıraktığım çocuğumu tanıyamıyorum. Tam bir yetişkin olmuş. Yaser Arafat'ın gibi bir başlık takıp dizlerinden aşağı sarkan beyaz bir cübbe giyiyor. Belinde bir hançer var. Marcus Yemen'de araba kullanıp birçok Arap ülkesinden herhangi birinde çalışmaya gidecek yaşta genç bir erkek şimdi. Fotoğrafa bakarken Aşube'deki kuzenleriyle kaynaşıp kaynaşmadığını merak ediyorum. Mukbene'nin bahtsız kız kardeşleri zamanında bize böyle diyorlardı. Hakkındaki hikayeyi duymuş mudur acaba? Onca uluslararası yankıyı düşünürsek kadınların çamaşır yıkarken ya da yemek pişirirken erkeklerin de gölgede oturup gat çiğneyerek bizim hikayemizi hala konuşuyor olmaları çok mümkün. Eminim birileri bir havaalanında edindikten ya da İngiltere'deki bir akrabadan aldıktan sonra soldu veya without mercy'yi orayı götürmüştür. Mukbene'de pek bir şey olmaz. Hayat tek düze ve günler uzundur. İnsanlar vakit geçirmek amacıyla birbirlerine yalan yanlış hikayeler anlatırlar ve ben Marcus'un onu daha fazla öğrenmeye sevk edecek bir şeyler duymamış olacağına inanmıyorum. Okuldaki arkadaşları gerçeğin en azından bir kısmını biliyor olmalılar. Umarım anlayışlı davranıp ona fazla sataşmıyorlardır. Geride bırakmak zorunda kaldığım bebeğimi görüp görmeyeceğime bakmak için gözümü fotoğrafın arkasına dikmeyi deniyor ancak onu göremiyorum.